Spoiler Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Buğra.
Ben Tuana.
Bugünkü ana başlığımız kadın ve egzersiz. Bu başlığın altında kadın ve pelvik sağlığı, kadın ve ağırlık antrenmanları, menstrual döngü ve egzersiz konularını işliyor olacağız. Şimdi egzersiz yapmak herkes için önemli. Bu bilinen bir durum. Ancak kadınlar için ekstra böyle önemli olan durumlar söz konusu. Mesela osteoporoz, kemik erimesi. Düzenli yapılan egzersizin osteoporoz yaşanma riskini azalttığı bilinen bir durum. Egzersiz yapmak kemik sağlığı için önemli sonuçta. Dolayısıyla hem beslenmelerine dikkat eden hem de düzenli egzersiz yapan kadınlar ileri yaşlarda kemik erimesi yaşama riskini daha aza indirmişler yapılan araştırmalar sonucunda. Ayrıca düzenli egzersiz yapan kadınlar hamilelik sırasında da daha rahat bir yaşam sürmüş.
Bir diğer önemli nokta ise pelvik sağlığı. Kadınlar için gerçekten önemli bir konu. Pelvik taban kaslarını şöyle bir kafamızda canlandırmamız gerekirse geniş bir hamağa benziyor. Öndeki pubik kemiği ile arkadaki omuriliğin en altı arasında uzanmakta. Pelvik taban kasları destekleyici kaslar. İdrar kesesi, rahim, vajinal duvar ve bağırsakların yerlerinde durmasına yardımcı oluyor. Ve bu alanda olan yapısal ve fonksiyonel süreçleri de destekliyor. Çok da böyle dinlerken iyi demeyeceğiniz en uygun örnekle açıklamam gerekirse gazın istek dışı çıkmamasını sağlıyor.
Önemli özellikmiş.
Kesinlikle. Araştırmalara göre kadın sporcularda çiş kaçırma durumu oranı sanıldığından daha yüksekmiş. Bu da pelvik tabanındaki rahatsızlıklardan kaynaklanmakta. Pelvik tabanın hem çok gevşemiş yani kuvvetsiz hem de çok sıkı kuvvetli oluşu bu rahatsızlıklara sebep olabiliyor.
Aradaki o dengeyi bulmak lazım çoğu şeyde olduğu gibi yani.
Aynen öyle.
Evet. Ayrıca ben menstrual döngü ve egzersizden de bahsetmek gerekiyor diye düşünüyorum. Her kadının menstrual döngüsü bilindiği üzere farklı. Her kadın farklı sonuçta anatomik yapıya sahip, fizyolojik yapıya sahip. Araştırmalara göre 21 ile 35 gün arasında değişiklik gösteriyor bu menstrual döngü süreci. Hızlıca menstrual döngüdeki aşamalardan da bahsedelim. Çok da kafa karıştırmadan bahsetmeye çalışacağım burada. Bütün süreç aslında detaylı incelendiği zaman fazla fazla parçalara ayrılabiliyor. Ama biz burada sadece foliküler faz ve luteal fazdan bahsediyor olacağız. Bu iki dönemin tam ortasında da ovülasyon yani yumurtlama dönemi bulunuyor. Bu dönemlerde menstrual döngüyü belirleyen, bedende değişiklik yaratan iki büyük hormon var. Birisi östrojen, diğeri de progesteron. Kadınlarda iki önemli hormon bunlar. Östrojen hormonu daha anabolik yani yapıcı bir hormon. Bu hormonun yüksek olduğu dönemlerde kadınlar enerji seviyelerinde yükselme hissedebilirler. Ve bu dönem genelde kas inşa etmeye daha müsaittir vücut. Bu dönemlerde egzersiz yapmak daha mantıklı gelebilir kulağa belki. Birazdan o konuya da değineceğim. Progesteron ise tam aksine katabolik yani yıkıcı bir hormon aslında. Bu hormonun yüksek olduğu zamanlarda kadınlar enerji seviyelerinde düşüklük hissedebilirler. Daha yorgun hissedebilirler kendilerini. Ayrıca bu dönemde beden yağ depolamaya daha müsaittir. Bu menstrual döngü sırasında kadınların işte daha böyle şişkin hissettiği, daha ağır, daha kilo almış hissettiği bir dönem var bilindiği üzere. İşte bu dönem aşağı yukarı bu progesteron salınımı zamanına denk geliyor. Az önce bahsettiğim gibi östrojen yüksek olduğu zamanlarda egzersiz yapmak daha mantıklı gibi geliyor kulağa belki ama dönemden bağımsız olarak egzersiz faydası değişmemiş aslında. Yani siz egzersiz yapmaya dönemden bağımsız bir şekilde devam edebilirsiniz. Aynı kuvveti ve aynı kas kütlesini kazanmaya devam edeceksiniz diyor araştırmalar. Ancak şöyle de bir süreç var, böyle de bir görüş var. Geç foliküler dönemde yüksek yoğunluklu egzersiz yapmanın kuvvet ve kas kazanımı açısından luteal dönemde yapılan egzersize göre daha avantajlı olduğu düşünülmekte. Yani böyle bir durumda söz konusu diyor çalışmalar. Şimdi hazır kas ve kuvvet kazanımı demişken dinleyicilerimizin birinden gelen bir soru var. Bir istek var, bir talep var daha doğrusu. Bu talep üzerine ben de sana bir soru soracağım. Şimdi diyelim ki ben bir kadınım ve ağırlık çalışmak istiyorum. Hatta çalışacağım. Yapacağım bu ağırlık çalışmaları beni daha iri, daha şişkin yapar mı? Gerçi bu soruyu sormak için ben biraz geç kalmış olabilirim. Biraz fazla hali hazırda irileşmiş olabilirim ama yine de sormak istiyorum.
Bu soru için geç. Buradan Sevcan'a da kocaman öpücükler. Soru evet çok genel aslında günümüzde birçok kadından aldığımız sorulara benziyor.
Evet çok karşımıza çıkan bir
soru. Çok karşımıza çıkıyor. Ağırlık kaldırmanın kadınların kaslarını aşırı şişireceği algısı var evet. kadınlarda ve bu ağırlık antrenmanlarına karşı da bir ön yargı da oluşuyor.
Evet, evet. O yüzden mesela biraz daha böyle yoga, işte pilates gibi şeyler kadınlar arasında daha yaygın aslında. Yani evet. Öyle denilebilir, daha yaygın denilebilir. Sırf bu ön yargı yüzünden bence.
Evet, yani aşırı şişmek ve kalınlaşmak, irileşmek istemiyor. Çoğunluk olarak tabii ki konuşuyoruz. Hepsini genellemiyoruz. Fakat sağlıklı yetişkin bir kadında bulunan testosteron erkeklerdeki kadar fazla olmadığında kas hacmi kazanmak, yani bir erkek gibi şişkin kaslara sahip olmak için yeterli değil aslında. Orana bakarsak eğer, erkekler için testosteron seviyesi 280 ila 1100 değerindeyken kadınlarda bu aralığı 8 ila 75 olarak görüyoruz.
Ya üçlü rakamlara bile çıkmıyor. Ciddi fark var arasında aslında.
Aynen öyle. Bu yüzden bir erkek gibi şişkin kaslara sahip olmak için yeterli değil.
Evet.
Düzenli antrenman yaptığımız dönemlerde de genelde bir tartıya bakma isteği oluyor tabii herkeste.
Tabii en sık kullanılan ölçüt o yani. Evet. Hani tartıya çıkayım bir bakayım ne alemdeyim falan filan.
Gelişimi görmek için tabii değerlere bakmamız lazım. En yakında tartı var, hemen ona bakıyoruz düzenli evet. olarak. Ve tartıya çıkıp aynı kiloda olduğumuzu görmek veya kilo aldığımızı görmek akıllara hemen ağırlık çalışmak acaba beni iyileştirdiğimi sorusunu getiriyor. Fakat insanlar tartıda aynı kiloda olabilirler veya biraz daha kilomuz artmış olabilir. Önemli olan nokta vücut kompozisyonu. Yani aynı kiloda olabilirsiniz veya artmış olabilirsiniz fakat vücut yapısı tamamen farklı gözükebilir.
Evet, yani bu duruma şöyle bir kendimden örnek verebilirim mesela. 88 kiloyum ben. Boyum 1.77. Şimdi vücut kitle indeksine baktığın zaman ben obezim. Ama yani obez değilim diye düşünüyorum yani. Yani önemli olan vücut kompozisyonu, dediğin gibi hani nasıl bir 88 kilosunuz ya da işte nasıl bir 50 kilosunuz, 60 kilosunuz. Şimdi kas oranı yüksek olan bir 88 kiloysanız durum farklı. Ya da yağ oranı yüksek olan bir 88 kiloysanız durum tabii ki farklı. Hani aynı kiloda olabilir insanlar, sadece bu kilonun içeriği ne? Bu önemli, senin de söylediğin üzere.
Bu konuyla ilgili çalıştığın insanlardan sorular geliyor mu?
Tabii tabii, yani ben çok fazla kadınlarla çalışma imkanı buldum. Gerek hani özel derslerde, gerek grup derslerinde. Yani kadınlardan böyle sorular geliyor. Evet ya, işte ben hani antrenman yapıyorum ama kilo da aldım, ne olacak, ne yapacağız biz, yanlış mı yapıyoruz bir şeyleri falan. Yani özellikle açıklamak lazım, dinlemek lazım insanları, onların ihtiyaçlarını göre hareket ediyor olmak lazım. Biraz insanları, şimdi eğitmenler olarak bazı şeyleri biz hani bildiğimiz için sanki insanlar da biliyormuş gibi düşünebiliyoruz. Öyle bir yanılgıya düşebiliyoruz. Fakat hani insanların genel böyle akıllarındaki soruları almak gerekebiliyor bazen bence.
Kesinlikle.
Hani insanları anlamak lazım bir noktada. Çünkü daha önce yapmadıkları bir şey yapıp egzersiz yapmaya karar veriyorlar. Ve hani genel kanının aksine, çünkü egzersiz kilo verdirir. Budur genel kanı. Hani egzersiz eşittir kilo vermek.
Tabii kalıp bu.
Kalıp budur yani. Ama hani işte ben egzersiz yaptım, kilo aldım, nasıl oldu bu ya falan filan, bir şeyleri kesin yanlış yapıyoruz durumu kafada canlanabilir insanlarda. Hani biz eğitmenler olarak da bence bu konuda insanlara biraz destek oluyor olmalı. Onları anlamaya çalışıyor olmalıyız bence. Karşılıklı anlaştıktan sonra, ihtiyaçlar belirlendikten sonra bence her türlü yol izlenebilir tekrardan.
Aynen öyle. Şimdi bu genel sorulardan devam ediyorum. Bir de yağ yakımı denilince direkt akla gelen kardiyo antrenmanları oluyor.
Evet.
Tabii ki etkili kardiyo antrenmanları.
Tabii.
Kesinlikle etkili. Bir de konumuz ağırlık antrenmanları ya, biraz daha şöyle. Ağırlık antrenmanlarının yağ yakımına etkisi nasıl peki?
Yani şöyle, kardiyo antrenmanları sırasında daha fazla kalori yakıyorsunuz. Ağırlık antrenmanı sırasına göre. Doğru. Ama şöyle bir şey var. Ağırlık antrenmanlarında sonrasında yağ yakmaya, daha doğrusu kalori yakmaya devam ediyorsunuz. Yani siz yağsız kas kütlenizi artırdığınız zaman yaptığınız ağırlık antrenmanları sayesinde siz gün içerisinde hiçbir şey yapmıyorken bile daha fazla kalori yakıyor olacaksınız. Çünkü bilindiği üzere kas daha fazla enerji tüketir yağ göre. Yani o yüzden ağırlık antrenmanlarını tercih etmek aslında mantıksız bir yöntem olmaz kilo vermek için. Bunun yanında tabii ki işte aslında genel sağlık açısından da önemli kas kütlesi kazanıyor olmak. Hani günlük yaşamdaki yaptığımız hareketleri vesaire de etkileyecektir. Kardiyo antrenmanları da önemli. Bunlar ikisi arasında bir denge bulmak bana sorarsan önemli olan nokta. Mümkünse ayrı seanslar halinde uygulamak mantıklı. Kardiyoyu ve ağırlık antrenmanlarını. Ama tabii çoğu insan şimdi vakti yok, çalışıyor, bir şekilde hayatlarına sıkıştırmaya çalışıyor egzersizi. Yani aynı seans içerisinde uygulamak da birbirlerini çok fazla etkilemeyecektir. Bu aslında başlı başına bir konu bile olabilir. Çünkü tartışmalar var işte, ağırlık antrenmanı yaptığım zaman kardiyo antrenmanım etkilenir mi? Daha doğrusu kardiyodan gelen kazanımlar etkilenir mi olumsuz yönde? Ya da tam tersi, kardiyo yaptığım zaman ağırlık antrenmanından gelen kazanımlar olumsuz yönde etkilenir mi gibi. Bu başlı başına bir podcast konusu olabilir. Ama kısaca özet geçmek gerekirse çok da fark etmiyor. Eğer çok şiddetli kardiyo antrenmanı yapmıyorsanız, çok şiddetli kardiyo antrenmanı yapıyorsanız etkileme olasılığı var. Dediğim gibi bunu başka bir podcast'te konuşabiliriz detaylıca.
Önden bilgisini almış olduk.
Aynen. Bir soru işareti yakalım evet. Kafalarda. Acaba böyle acaba bir şey olabilir mi falan. Evet. Aşağı yukarı konuyu tamamladık galiba. Eklemek istediğim bir şey yoksa yavaş yavaş dizi ve kitap önerilerimize geçelim diyorum.
Evet. Kesinlikle geçelim.
Bugünkü kitap önerim yine bir spor bilimi kitabı olacak. Bizim hocalarımızdan, benim hocalarımdan diyebileceğim iki insanın yazdığı bir kitap bu. Sedat Muratlı ve Emel Çetin hocalarımızın yazdığı bir kitap. Spor biyomekaniği. Eğer spor biyomekaniği konusunu merak ettiğiniz bir şey varsa ya da spor biyomekaniği konusunda öğrenmek istediğiniz bir şey varsa alabileceğiniz, bulabileceğiniz en temel kitaplardan bir tanesi. Şu anda açıkçası internette satışı var mı emin değilim. Ben direkt hocam sayesinde temin ettim çünkü biraz torpilli oldu orada. Ama kesinlikle araştırın. Muazzam bir kitap spor biyomekaniği konusunda. Dizi konusunda ne diyeceğiz bugün?
Dizi konusunda da yine bilim kurgu üzerinden devam ediyor olacağız. Bu da bizim beğenerek izlediğimiz bir diziydi. Black Mirror belki çoğunluk biliyor olabilir. Keyifli bir diziydi. Her bölüm farklı konu işleniyor. Animasyon şeklinde bölümleri de var.
Evet.
Bilim kurgu geleceğe böyle biraz daha
karanlık açıdan bakıyor. Distopik biraz aslında.
Aynen. Aslında gelecekte olacak şeylerin de böyle ufak tefek ipuçlarını veriyor gibi.
Vallahi olabilir. Ya ben distopik evrenleri severim açıkçası. Hoşuma gider öyle şeyleri izlemek. Özellikle teknolojiyle ilgili hani distopyalar. Ben sevmiştim Black Mirror serisini. Gerçekten. Belki popüler bir seri. Yine belki popüler bir seriyi tavsiye ediyoruz burada ama yani biz beğendiğimiz şeyleri tavsiye ediyoruz. Ben gerçekten beğendim. O yüzden kesinlikle izlemenizi ben de tavsiye ederim yani. Evet, o zaman bu haftaki bölümümüzün sonuna yaklaşıyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herhangi bir soru, görüş ve öneriniz olursa sosyal medya hesaplarımızı açıklama kısmında bırakıyoruz. Lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyoruz. İyi haftalar diler. Hoşça kal diyoruz.
Sporla kalın.
Sağlıkla kalın.